Ayrım 55, sayfa 375. Başka bir sıranın kapağını açtı. İçinde zincire vurulmuş kitaplar yerine metal spiralli klasörler vardı. İçlerinden birini açtı ve bir fotoğraf çıkardı. Şu lafı bilesin, fikirler yoktur, sadece eylemler vardır. Klasörü bana uzattı. Bir cesedin yüzüydü bu, ağzı açıktı. Dili küçük bir kanca vidalanmıştı. Kilisenin kabul etmediği yazarların cehennemi tasvir ettiği vahiyleri düşündüm. İşlerinden bazıları orada dillerinden asılmışlardı. Polonyalı sayfayı çevirdi. Kolları ve bacakları bir çöplüğe atılmış bir insan gövdesi. Boynuna halka geçirilmiş bir mumya gibi kurumuş minicik bir çocuk cesedi. Toro gözleri oyulmuş, cinsel organları parçalanmış bir at. Hayvan simsiyah bir kan gölünün içinde yüzüyordu sanki. Gözlerimi kaçırdım. Titriyordum. Bu iğrenç görüntüler karşısında uyuşmuştum. Bu tarz olaylar daha çok polisin ilgi alanına giriyor, öyle değil mi? Elbette, bizler sadece nöbetçileriz, gözlemcileriz. Bu cinayetleri takip ediyoruz, yerleri not ediyoruz, Avrupa haritası üzerinde işaretliyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var, o da kölelerin yaşlı kıtanın sınırları dışına çıkmadığı. Mesela ABD'de hiç vakaya rastlamadık. Somut olarak ne yapıyorsunuz? Gözlemliyoruz, merkezlerini saptıyoruz. Koşullar oluştuğunda onları onlardan önce davranıp yetkilileri uyarıyoruz. Ama bize pek kulak asmıyorlar. Polis bizlere deli gözüyle bakıyor. Artık kimseye haber vermiyoruz. Harekete geçmeden onları nasıl belirliyorsunuz ki? Kölelerin bir aşil topuğu var. Onların yerlerini saptamamızı sağlayan bir zayıflık. Uyuşturucu kullanıyorlar. Ne tür uyuşturucular? Çok özel bir madde. Köleler sadece şeytanın kelamının izini sürmekle yetinmiyorlar. Kendileri de yolculuğa çıkmak istiyorlar. Anlamıyorum. Öteki dünyada yolculuk, geçici ölüm. Kendi istekleriyle komaya giriyorlar. Sırf şeytana yaklaşmak için. Bu duruma neden olabilecek uyuşturucular var mı? Tek bir tane. İboga, çok güçlü, çok tehlikeli bir Afrika bitkisi. Bazı ayinlerde de kullanılıyorlar. Tam adı Tabernant İboga. İbogain içeriyor. Ölüme yakın deneyimler yaşamayı sağlayan, psikedelik bir uyaran. Afrika kokaini de deniyor. NDE'ye yol açan bir uyuşturucu hayal edebiliyorum. Tamam ama negatif bir deneyim yaşayacağını garantisi olabilir mi? Zamoski gülümsedi. Seninle konuşmayı seviyorum Matthew. Senin bu tez canlılığın bize vakit kazandırıyor. Haklısın. Çok daha spesifik olan ve negatif sonuç alınan bir uyuşturucu daha var. Siyah iboga. İboga'nın nadir, çok nadir bir türü. Kolay bulunan bir tür değil. Bu ürünü bulmak için köleler sürekli arayış içindeler. Tabii biz de uyuşturucu tacirlerini izliyoruz. Onlar sayesinde de şatanistlere ulaşıyoruz. Kafamın içinde bir şimşek çaktı. Parlayan bir kibrit gibi. Bu beklenmedik Afrika olgusu soruşturmamın diğer unsurlarıyla da örtüşüyordu. Ve epey önce peşini bıraktığım bir dosyayla da. Maseni Larfo, uyuşturucu satıcısı. Afrika çevrelerine yakın biriydi. 2002 yılında 1 Eylül gecesi profesyonel bir katil tarafından öldürülmüştü. Acaba bu dosyanın da şimdiki olayla bir alakası olabilir miydi? Ama önce uyuşturucuyla yapılan bu yolculuğun prensibini öğrenmem gerekiyordu. Şu trip diye sordum. Işıksızların yaşadığı deneyimle gerçekten eşdeğer mi? Elbette hayır. Hiçbir şey ölümün yerini tutamaz. Hiçbirinin kapısı. Ancak köleler ona yaklaşmak için her türlü riski, hatta ölümü bile göze alıyorlar. Siyah iboga son derece tehlikeli bir maddedir. Uyuşturucu etkisini nasıl gösteriyor? Yani beyinde demek istiyorum. Ben bir uzman değilim. İbogain bazı nöron alıcılarını bloke eden bir alkaloiddir. Bu anlamda asfiksi durumunda yaşananlara yakın duyumlara yol açıyor. Yani bir kez daha söylüyorum. Yapay bir transın gerçek negatif NDE ile hiçbir ilgisi yok. Şeytanı görmek için hayatını riske atman gerekiyor. Ölümüne yolculuk etmen lazım. Bu bitki tam olarak nereden geliyor? Gabon'dan. Normal iboga gibi. Orada iboga, Bibiji fanga adı verilen ayinlerde kullanılıyor. Gabon, bok böceğinin ve dikenin de geldiği ülke. Kafamın içine bir şimşek daha çaktı. Gabon adını daha önce nerede duyduğumu hatırlamıştım. Saint-Denis'teki fuhuş yuvasında, trans halindeki dansçı, gözleri çukuruna kaçmış Claude'un güleç yüzü, yerel bir uyuşturucu aldı, kendi ülkelerinin bir zımbırtısı, herif iboga yutmuştu. Artık hiç şüphem kalmamıştı, bağlantılar tamamdı. İlk Larfo soruşturması, Afrika çevresi ve özel uyuşturucular, köleler de aynı türün peşindeydi. Kartları açık oynamaya karar verdim. Luke Cyberat bir içki dağıtıcısı cinayetini soruşturuyordu. Masin Larfo haberimiz var. Larfo'nun siyah iboga ile bir alakası var mı? Hem de nasıl? Bitkinin Fransa'daki resmi dağıtıcısı. Kölelerin tedarikçisi. Gözümüz hemen üstündeydi, inan bana. Onu kim öldürdü biliyor musun? Hayır, bu da başka bir bilmece. Belki bir köle, belki de yoksunluk krizine girmiş bir müşteri. Bu tür ilişkilerin hep tehlikeli yanları vardır. Larfo bir amatör olarak öldürülmedi. Bir profesyonelin işiydi. Zamoski belirli belirsiz bir işaret yaptı. Bu konuda da açmazdayız. Luke bu olayda fazla bir yol alamamıştı. Zaten bu cinayetin Iboga ile bağlantısı da kesin değil. Zamoski başka bir olasılığı dile getirmiyordu. Onun adamlarından biri de şu veya bu nedenle uyuşturucu satıcısını ortadan kaldırmış olabilirdi. Ayrıca Gina, cinayetin tanığı olan fahişe bir rahiple konuşmuştu. Bir kez daha elçiyi elinde bir otomatikle hayal edebiliyordum. Ve görüntü de her geçen gün biraz daha kafamda yer ediyordu. Bir özet yaptım. Öyleyse tüm bunlar bizim dosyanın eklenti kısımları. Köleler her şeyden önce ışıksızların peşinde değil mi? Evet, onlar için şeytanı görmüş olanların itiraflarının yerini hiçbir şey tutamaz. Manon gibi mi? Zamonski çelik gözlerini bana çevirdi. Mırıldandı. Manon'un negatif bir deneyim yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Bilmek için belleğine yeniden kavuşması gerekiyor sanırım. Veya dürüst davranması. Yalan söylediğini mi düşünüyorsunuz? Ya da amnezi taklidi yaptığını? Bunu bana sen söyleyeceksin. Onu sorguladığını sanıyordum. Ses tonu değişmişti. Kelimelerin ardındaki otorite anlaşılıyordu. Geldiğimden beri hissettiğim kuşkunun bir tür tasdiki miydi bu acaba? Zamoyski benim dosyamı umursamıyordu. Beni Polonya'ya Manon'un ardından laf almam için getirtmişti. Onun sağlayamadığı güveni ona sağlamam için. Manon'la ne tür bir oyun oynuyorsun diye sordu. Öfkelini vermişti. 2 günden beri ondan kaçıyorsun. Beni mi takip ediyorsunuz? Bu manastırda sır yok. Sorularımı yeniliyorum. Nasıl bir oyun oynuyorsun? Bağırmıştı. Soruşturmayı açacak anahtar onun belleğinde. Geriledim ve gözlerimi koroyerinin üzerindeki gül bezeye gittim. Gri gün ışığı, gümüş renkli taç yapraklarını titretiyordu. Vır gelir tırıs geçer. Benim de kendime göre bir stratejim var. Bölüm 88. Strateji bir yana daha henüz korkumu yenmeyi başaramamıştım. Ve başaracak gibi de görünmüyordum. Hücreme geri döndüm ve cep telefonumu kontrol ettim. 2 mesaj vardı. Falco ve Svensson'dan. Yardımcımı aradım. Ne durumdasın? Diye sordum. Jura'da sonuç yok. Jandarma Sarit'in olayında yerinde sayıyoruz. Bu projeleri güdemini koruyor. Gabonlular da pos çıktı. Tüm France.com'da 7 kişi var. Hepsi kendi halinde insanlar. Ya oradan sürgün edilmiş olanlar? Saptamak çok zor. Çalışıyoruz. Köleler hakkında bir şey buldun mu? Hayır, bilen yok. Eğer bu bir tarikatsa son derece gizli. Falcon'un lafını kestim. Bu işin peşini bırakmasını söyledim. Zaten her konuda uzman olan Zamoski'den yeterince bilgi almıştım. Buna karşılık ondan başka bir şey istedim. Larfa dosyası hala elinin altında mı? Şu narkotin ilgilendiyorlar mı? Evet, bizim hikayeyle bir bağlantısı olabilir. Bizim hikaye mi? Benimle pek bir şey paylaştığını söylenemez. En azından şimdilik. Dönüşümü bekle. Herifin uyuşturucu satıcısı olarak profilini çıkar. Narkotikteki çocuklarla konuş. Mal teslimi nasıl yapıyormuş? Düzenli müşterileri kimlermiş öğren. Ölümünden önce en son kimlerle telefon görüşmesi yapmış? Sapta. Banka hesap numaralarını kontrol et. Pazarda onun yerini kim almış öğren. Meğer ve Malaspe'den de yardım al. Ne arıyoruz? Çok özel bir şebeke. Afrika kökenli bir uyuşturucu olan İboga'nın çevresinde dönen bir dolap. Gabon'dan mı geliyor? Senden de bir şey gizlenmiyor yani. Bu ülkenin bir rolü var. Evet. Ama henüz ne derece olduğunu bilmiyorum. Beni bu akşam ara. Telefonu kapattım ve Svensson'un numarasını tuşladım. Sana bir haberim var, dedi İsviçreli heyecanlı bir sesle. Ve çok önemli. Haklıymışsın. Sarezin'in vücudu üzerinde çalışırmış. Seni dinliyorum. Herifin iç organları nekroza uğramış. Ciddi şekilde çürümüş. Sanki bir ay önce ölmüş gibi en azından. Oysa omuzlarında ölüm sertliği var. Bir açıklaman var mı? Evet, katil ona asit içirmiş. Sonra iç organlarının, bağırsaklarının çürümesini beklemiş. Ardından da aşağıdan yukarı doğru karnını yalmış. Demek Sarrazin'in katili ölümde oyun oynamıştı. Phyllis Simonis'in katili de olabilir miydi? Bir ışıksız mıydı? Veya mucize yaşamış olanlara ait olan esir veren bir kişi miydi? Cam ağacının gövdesine kazınmış yazıyı düşündüm. Işıksızları koruyorum. Sarrazin'i Manon'un öldürmediği kesin olan tek şeydi. O tarihte Şolaska'da türgündeydi. Svensson devam ediyordu. Pislik herif bütün bunları Sarrazin hayattayken yapmış. Kurbanın bağırsaklarını küvete döktüğünde adam yaşıyormuş ve şuuru açıkmış. Kanımın donduğunu hissettim. Hatırladığım kadarıyla jandarmada bağlandığını gösteren bir yüz yoktu. Taridin bağlanmamıştı. Hayır, ancak yapılan toksolojik analizlerde kanında yüksek miktarda pergenodon olan bir madde bulundu. Herif onu doğrarken yerinden kıpırdayamıyormuş. Cinayet mahallini gözümün önüne getirdim. İki büklüm olmuş, fetüs biçimini almış bir beden. Leş kokan havada vızıldayan sinekler. Ya böcekler? Sarcopagane ve Piopelida sineklerinin yumurtaları bulunmuş. Burada olması gereken sinek türleri bunlar. Yani ölümden birkaç saat sonra demek istiyorum. Senin kadının öldüren çılgının işi met, hiç şüphe yok. Teşekkür ediyorum. Sana raporu yolladılar mı? Valeriye e-posta attı. Sempatik bir adam. Her ayrıntıyı incele. Bu çok önemli. Bana biraz açıklama yapsan daha sonra. Tüm bunlar bir yöntemin parçası. Önce tereddüt ettim. Sonra düşüncelerimi yüksek sesle dile getirdim. Bir tür bir adamın diğer katiller arasında ön plana çıkmak için geliştirdiği bir üst yöntem. Hiçbir şey anlamıyorum, dedi Svensson. Ama heyecan verici görünüyor. Paris'e döner dönmez sana her şeyi açıklayacağım. Güzel pazarlık dostum. Yeniden dosyama döndüm. Bir kez daha elimdeki verilerle gerçekleşen olaylar arasında bir bağlantı kurmaya çalıştım. Kafamı notlarımdan kaldırdığımda manastırın çanları 11'i çalmaya başlamıştı. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştım. Venedik'ten rahiplerinin yemek saatiydi. Kimseye görünmeden ortadan kaybolabilirdim. Özellikle rahibelerle birlikte yemekte olan Manon'la karşılaşma tehlikem yoktu. Birkaç kaza üst üste girdikten sonra sırtıma pardüsümü aldım. Sıra kemerlerinin altında koşar adım yürürken birinin bana seslendiğini duydum. Selam! Manon bir sütun dibinde oturmuştu. Üzerinde kalın bir anorak vardı. Bir kaşkollu bere takımını tamamlıyordu. Gırtlağımın kuruyuverdiğini hissettim. Bana açıklamak ister misin? Neyi? Buraya geldiğinden beri her gün nereye kaybolduğunu. Ona doğru yaklaştım. Yüzünde pembenin bütün tonları vardı. Sana hesap vermem mi gerekiyor? Bu saldırgan tutumu karşısında sanki bir silah çevirmiş gibi ellerini havaya kaldırdı. Hayır, duruma bakman gerekmiyor. Burada herkes hareketlerinde özgür. Sen öyle zannediyorsun. Sütünden uzaklaştı ve gerindi. Ensesi bile tek başına bir cazibe merkeziydi. Gülümseyerek sordu. Bir ilerleme sağlayabildin mi? Bacaklar iki yana açık, vücut gergin bir şekilde tam karşısında duruyordum. Kendine güvenen polisi oynuyordum. Ama hala gırtlağım kuruydu ve konuşabilmek için bir iki defa yutkunmak zorunda kalmıştım. Bu durum senin işine geliyor. Burada kalmak, bu manastırda gizlenmek, annenin cinayeti Fransa'da soruşturulurken hem de. Polisten kaçtığımı mı söylemek istiyorsun? Belki de gerçekten kaçıyorsun. Gerçeğin pek yakında olduğunu sanmıyorum. Yoksa buralarda ne işim olabilirdi? Yani annenin katilini öğrenmek istemiyorsun. Bununla sen ilgileniyorsun, öyle değil mi? Her söylediğime bir karşılık verdikçe öfkem artıyordu. İnatla gülümsemeyi sürdürüyordu. Onu çirkin buldum. Dudaklarının kenarındaki kıvrımlar yüzünden sert ve yaşlı görünüyordu. Sen gerçekten alık bir üniversitelisin. Ne kadar hoş. Neler olduğunu gerçekten bilincinde değilsin. Senin sayende bana bildiklerinin dörtte birini bile söylemedin. Senin iyiliğin için hepimiz seni korumaya çalışıyoruz. Bunu senin kafan almıyor mu yoksa? Gülmeyi kesmişti. Yanaklarının pembeliği kırmızıya dönüşmüştü. Doğruldu ve aynı tonda bana cevap vermek için ağzını açtı. Ama birden vazgeçti ve yumuşak bir sesle sordu. Beni tavlamaya kalkışmayacak mısın? Böyle bir soru beklemiyordum. Bir an şaşırdım. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra kaba bir kahkaha attım. Biraz başardım, öyle değil mi? Evet, fena sayılmaz. Krakow, renkleri, ışıkları ve efektleriyle kendine has bir dünyaydı. Büyük bir tablo gibi uyumlu ve çok güzel bir evren. Gauguin'in ölçülü tonları, Rembrandt'ın ışık gölge dağılımı. Manon koluma girmişti. Konuşmadan hızlı adımlarla yürüyorduk. Kaçamak gözlerle Manon'un profilini seyrediyordum. Saçları, küçük sevimli burnu mükemmel bir uyuma sahipti ve çocukluğuyla gizemli bir suç ortaklığı içindeydi. Ve gözlerinin lacivertliğiyle. Hafifçe kalkık kaşları yüzüne şaşkın bir ifade veriyordu. Sanki dünyayı sorgularmış gibi bir hali vardı. Belli bir ritimde yürüyorduk. Daha önceki günlerde not aldığım işaret noktalarına hiç dikkat etmiyordum. Yollarda, sokaklarda, caddelerde rastgele dolaşıyorduk. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde size saldırabilirlerdi. Ama ben kaygılanmıyordum. Hiç umursamıyordum. Manon'un manastırdan çıkmasına tek şartla izin vermişlerdi. Belli bir mesafeden veya birkaç korumanın bizi izlemesi koşuluyla. Dönüp hiç arkama bakmamıştım. Ama onların orada olduğunu biliyordum. Rahip cübbeleri ve şişkin kaslarıyla. Şimdi hızlı yürüdüğümüz için hızlı da konuşuyorduk. Kaybettiğimiz zamanı yakalamak ister gibi. Manon beni soru bombardımana tutuyordu. Polis romanları seviyor musun? Hayır. Neden? Kelimelerin gerçekliğin ağırlığının karşısında hiçbir gücü yoktur. Ya bilgisayar oyunlarını? Bilgisayar oyunlarıyla tek ilişkim öldürülen bir homoseksüelin evinde bulduğum hırsızlık malı software stokuydu. Bunun izini sürerek de aynı zamanda sevgilisi ve katili olan suç ortağına ulaşmıştık. Adımlarımız bizi Vavel Şatosu'nun yakınındaki tepeye kadar... Vistün Nehri'nin karşısında duruyorduk. Nehir karanlık, hareketsiz ve yoğun bir kütledeydi. Akşam oluyordu. Tuhaf, sıkıcı, tüm şehri kaplayan bir andı. Etraf yavaş yavaş kararıyordu. Sokak lambaları henüz yanmamıştı. Gerçek gecenin, uygarlığın izlerini silerek egemenliğini ilan ettiği gizemli saatlerdi bunlar. Nehrin diğer tarafında şehir alacakaranlıktı. Duvarlardaki mavimsi yansıma mora çalan bir griye dönüşüyordu. Dönelim mi? Diye sordum onun. Cevap vermeden ona baktım. Gün gözlerinde batıyordu. Anorak'ın içinde büzülmüş soğuktan titriyordu. Bir banka oturmuştuk. Yerimden kımıldamadım. Dünyayı kendine çeken, onu kendi arzusuna göre şekillendiren küçük bir kız gibi elimden tuttu. Gel. Ruhunu şeytana sattığı için annesi tarafından öldürülen Manon Simonis'i düşünüyordum. Hayvanları öldüren, ahlaksızca davranışlarda bulunan, tecavüze uğramış küçük kızı. Ya Tanrı'nın ya da şeytanın sayesinde ölümden kurtulmuş çocuğu. Saltos'taki soruşturma artık canıma tak etmişti. Neden böyle davrandığımı bilmeden Manon'u kendime doğru çektim ve tutkuyla öptüm.